Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 29.
Güzin'in kocası ve çocukları için kendi isteklerini bir yana iterek fedakarlık etmesi gerektiği yolundaki kalıplaşmış düşünce beraberinde kişi rol çatışmasını da getirmektedir. Şöyle ki Güzin evindeki anne ve eş rollerinin yanı sıra ev dışında da çalışan kadın rolüne sahiptir. Kocası ve çocukları Güzin'in yalnızca anne ve eş rollerine uygun davranmasını istemekte, onun çalışan kadın rolünü ciddiye almamaktadırlar. Çevresindeki bu tutum Güzin'in evdeki ve ev dışındaki rollerini bağdaştırmasını güçleştirmekte, rolleriyle çatışmasına yol açmaktadır. Kişinin rolleriyle çatışması ise giderek kişiler arası çatışmalara dönüşebilir. En azından kişi Güzin gibi boyun eğerek, kabuğuna çekilerek bir pasif çatışma içerisine düşebilir. Masallarımızda kadın, koca değil mi, sever de döver de. Anonim masallarda gözlediğimiz iletişim biçimleri, toplumlardaki düşünce ve iletişim biçimlerinin önemli bir göstergesidir. Çünkü bu masallar binlerce yılda, binlerce insanın dilinde ve zihninde oluşan, insanların birbirlerine verdikleri geri bildirimlerle değişen, gelişen bir takım ortak ürünlerdir. Günlük yaşamda işlevi olan masallar, dilden dile dolaşarak varlıklarını korur. Halk masalları bu yüzden hem geçmiş devirler hakkında bilgi verir hem de bir ölçüde günümüzdeki kişiler arası ilişkileri yansıtır. Şu masala bakalım. Tostan böceği Gülbiye Hatun ile Sıçan Bey evlenmişler. Dipnot. Tostan böceği Gülbiye Hatun ile Sıçan Bey adlı bu masalı 1993'te Sayın Abdülkadir Sesveren'den dinledim. O da çocukken Sivas'ta annesinden dinlemiş. Bu masalın ülkemizde çeşitli yörelerden derlenen değişik versiyonları vardır. Bunlardan birisi Gönen Balıkesir'de derlenen Bok Böceği adlı versiyondur. Boratav 1969. Sıçan Bey karısına yiyecek getirmek için yakındaki bir düğün evine gider. Bu sırada Gülbiye Hatun su dolu bir çukura düşer, zor durumdadır. Düğün evine giden atlılarla Sıçan Bey'e haber gönderir. Sıçan Bey koşarak gelir. Tutunması için karısına kuyruğunu uzatır. Bir yandan da ver elini çekelek der. Fakat Gülbiye Hatun ısrarla ben sana 3 gün oldu kiselek diye karşılık verir. Sıçan Bey bir süre uğraştıktan sonra karısının nazlanmasına kızar ve kuyruğuyla vurup onu öldürdükten sonra düğün evine karnını doyurmaya gider. Gönen versiyonunda Sıçan Bey karısını çiğner geçer. Bu masaldan fazla naz aşık usandırır gibi sonuçlar çıkaranlar olabilir. Fakat bu yüzeysel bir yorum olur. Bence bu masalda verilen asıl mesaj bir karı koca arasında çocuk ana baba ilişkisinin bulunduğudur. Hayatı tehlikedeyken kocasına nazlanan Gülbiye Hatun bir çocuk gibi davranmaktadır. Kocası Sıçan Bey ise karısını bazen koruyarak bazen cezalandırarak ana baba rolü oynamaktadır. Sıçan Bey'in karısını doyurmak için düğün evine gitmesi koruyucu ana baba tavrı. Fazla nazlanmasına kızarak onu cezalandırması ise eleştirici ana baba tavrıdır. Karı koca arasındaki bu çocuk ana baba ilişkisi şekil 35'te ifade edilmektedir. Gülbiye Hatun masalında dile getirildiği üzere kadını çocuk, kocayı ise ana baba rolünde algılayan toplum kendisine ait bu gerçeği şu sözle netleştirir. Koca değil mi? Sever de döver de. Özellikle geleneksel yaşamda kocalarının hışmına uğradıkları için sızlanan taze gelinleri tecrübeli komşu teyzeler şöyle teselli ederlermiş. Kocan değil mi yavrum? Severken iyi de döverken mi kötü? Tabii bazen eli kırılasıca dedikleri de olurmuş. Dövme özgürlüğü sadece kocalara özgü değildir. Anneler, babalar, öğretmenler, sair otoriteler elleri eriştiği vakitleri yetiştiği oranda döverler. Çocuklardan ve ana babalardan oluşan toplum yapımız içinde dayak adeta ana babalarla çocuklar arasında doğal bir iletişim aracı olmuştur. Karagöz Hacıvat'ı döver. Geleneksel yaşamımızda dayağın yararına öylesine inanılmıştır ki dayak atmayı ihmal eden babaları uyarmak için kızını dövmeyen dizini döver denilmiştir. Anaların vurduğu yerde gül biter denilmiştir. Derideki kızarıklıkları kırmızı güle benzetmiş olacaklar. Yıllarca veliler eti senin kemiği benim demişlerdir. Okullarımızdaki dayak konusunda bilgi edinmek isterseniz Tan'ın 1993 ve Gözü Tok'un 1993 araştırmalarına bakabilirsiniz. Bu yayınlardan dayağın dünyadaki yaygınlığı ve olumsuz etkileri konusunda da bilgi edinilebilir. Masallarımızda çocuklar ve ana babalar. Türk halk masallarını transaksiyonel analiz açısından baktığımızda çocuk ana baba etkileşiminin oldukça sık ortaya çıktığını görürüz. Yaşları ne olursa olsun ikili etkileşimler sırasında kahramanlardan birisi çocuk rolünü, diğeri ise ana baba rolünü sergiler. Örneklere bakalım. Türk halk masallarında işlenen konulardan birisi kahramanların inatçılıkları, ısrarcılıklarıdır. Kahramanların akılcı bir gerekçeleri olmaksızın kuru kuruya inatçılık etmelerini çocuk tavrı kabul edebiliriz. Onların bu bıktırıcı inatları karşısında çevredekiler bazen hoşgörülü ana baba tavrı takınmakta, günlük yaşamda da bazı anneler çocuklarının benzeri davranışlarına sonuna kadar katlanırlar, bazen de bu inatçı ısrarcı çocukları cezalandırmaktadırlar. Söz konusu inatçı ısrarcı davranış tarzına ayağına diken batan karga ve Köse Ayak Kaç adlı masalları örnek gösterebiliriz. Boratav 1969. Bazı masallarda kahramana nasıl davranması gerektiğini söyleyen ihtiyar bilge ile kahraman arasında çocuk ana baba etkileşimi vardır. Her şeyi bilen fakat nereden bildiği belli olmayan ihtiyar bilgeler kahramanları kollayan koruyucu ana babalardır. Bazı masallarda çocuklar babalarına yetişkinden yetişkine mesaj gönderirken babaları onlara ana babadan çocuğa mesaj göndermektedir. Örneğin Dev Baba adlı masalda Boratav 1969 padişah küçük kızından bir rüyasını anlatmasını ister. Kız da rüyasında babasını eline su dökerken gördüğünü söyler. Padişah baba ise böyle bir rüya gördüğü için kızına çok öfkelenir ve onu öldürtmek ister. Burada fiziksel bir gerçeğin ifadesi olduğu için kızın mesajının yetişkinden yetişkine olduğunu, babasının mesajının ise ana babadan çocuğa doğru olduğunu söyleyebiliriz. Dev Baba masalındaki padişah ile kızı arasındaki etkileşim yalnızca Türk halk masallarına özgü değildir. Shakespeare'in Kral Lear adlı oyununda Kral Lear ile küçük kızı Cordelia arasındaki etkileşim, padişah ile kızı arasındaki etkileşime benzemektedir. Bu oyunda Cordelia babasına "Seni babam olarak seviyorum fakat kral olduğun için ekstradan sevmiyorum." mesajını verir. Yetişkinden yetişkine bir mesaj. Lear ise bu sözlerden kızının kendisini sevmediği sonucunu çıkararak öfkelenir ve onu ülkesinden kovar. Eleştirici ana baba tavrı. Dökmen 1986C. Masallarımızda ceza veren ana baba rolünü sadece babalar oynamaz. Bazı masallarda bu rolü çocukların üstlendiğini de görürüz. Örneğin Kral Padişahının Kızı adlı masalda Boratav 1969 Şehzade canına kasteden kötü kalpli annesini ve babasını öldürtür. Bu durumun yanı sıra bazı masallarda kahramanların kendi anne ve babalarına karşı koruyucu ana baba rolü oynadıkları da görülmektedir. Örneğin uzak ülkelerden para ve ünvan kazanarak dönen Keloğlan annesini korur, rahat ettirir. Yukarıda örnek verdiğim masallarda çocuk ve ana baba rolleri sergilenmiştir. Yetişkin yetişkine iletişim yoktur. Kazara yetişkin rolünü kullanmaya kalkışan padişahın küçük kızı hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu örneğe bakarak kahramanın yetişkin tavrı sergilemesinin diğer bir ifadeyle bireyselleşmesinin sorun yarattığını söyleyebiliriz. Kahramanların bireyselleşmeleri, kendi akıllarını kullanmaları başka masallarda da sorun yaratmaktadır. Bir kahraman eğer kendi aklına değil de ihtiyar bilgenin aklına güvenirse kesinlikle mutlu olur. Kendi aklını kullanması durumunda ise bazen mutlu olur, bazen olmaz. Şimdi halk masallarımızdaki kahramanların akıllarını kullanma problemlerini ele almak istiyorum. Masallarımızda yetişkin olamama, aklı kullanamama sorunu. Türk halk masallarında kahramanlar arasında çocuk ana baba etkileşimine sıklıkla rastlanmaktadır. Yetişkin yetişkine etkileşimin sergilendiği sahneler ise masalın ana konusu içinde önemli bir işleve sahip değildir. Kahramanlar masallarda ya çocuk ya da ana baba rolünü üstlenmekte, bazı masallarda ise belli bir kahraman bu iki rolü birlikte sergilemektedir. Yetişkin yetişkine iletişimde bulunmayan kahramanlar, zaman zaman kendilerine ait yetişkinden karşılarındaki kahramanın yetişkinine mesaj göndermektedirler. Fakat bu mesaj aynı şekilde karşılık görmemektedir. Kahramanlar arasında yetişkin yetişkine iletişim kurulmadığı için kahramanların birbirlerinin duygu ve düşüncelerini anlamaları, yani birbirleriyle empati kurmaları güçleşir. Çocuk ana baba etkileşiminin bulunduğu ortamlarda ise insanlar birbirlerini anlamak yerine mevcut toplumsal hiyerarşiyi koruyarak, örneğin birbirlerine emir vererek iletişimi sürdürürler. Masallarda imalı iletişim, örtük transaksiyon. Toplumsal yaşantımızdaki hemen tüm ilişkilerde kendini gösteren bağımlılık ve otoriteye saygı masallarımızda da ortaya çıkmaktadır. Otorite konumundaki kişinin, örneğin padişahın ya da babanın karşısındaki kişiler, çocuk rolünü üstlenmek zorundadırlar. Kahramanların, otoritenin, ana babanın sözünü dinlemeleri bir erdem kabul edilirken, kendi akıllarını ve özgür iradelerini kullanmaları, yani yetişkin olmaları bir saygısızlık sayılmaktadır. Bu yüzden bir kahraman, otoritenin önünde kendi düşüncelerini ortaya koymaya kalkıştığında, ilişkide kriz ortaya çıkmaktadır. Örneğin dev baba masalında görüldüğü üzere kahraman cezalandırılmaktadır. Söz dinlemek yerine kendi düşüncelerini ortaya koyan kahramanların en azından çevreleri tarafından kınanmaları söz konusudur. Günlük yaşamdakine benzeyen bu sorun karşısında sokaklardaki insanlar gibi masallardaki kahramanlar da ilginç bir çözüm yolu bulmuşlardır. Bu da imada bulunmaktır. Bireyin aklını ipotek altına alan toplumsal baskılar karşısında ve insanların yetişkin yetişkine iletişimde bulunamadıkları ortamlarda imalı iletişimde bulunmak adeta bir can simidi ola gelmiştir. İmalı iletişime masallarımızdan bir örnek verelim. Dev Baba adlı masalda, Boratav 1969, padişahın üç kızının evlenme çağları geçmektedir. Fakat padişah bu durumdan habersiz gözükmektedir. Dertlerini babalarına doğrudan anlatamayan, onunla yetişkin yetişkine iletişim kuramayan kızlar, padişahın lelasından, sadrazamdan yardım isterler. Kızların mesajını doğrudan iletmesi mümkün olmayan lala da bir tepsiye üç karpuz koyup huzura çıkar ve padişaha "Şevketlim, bunları sultan hanımlar gönderdi" der. Birinci karpuzu keserler, içi tamamen geçmiştir. İkincisi geçmek üzeredir. Üçüncüsü ise henüz geçmemiştir. Padişah meseleyi anlar. Buradaki imalı dolaylı iletişimi şekil 37'de görüldüğü üzere örtük iletişim kabul edebiliriz. Şekil 37'de görüldüğü üzere lala padişaha kızlarının kendisine karpuz gönderdiklerini söyleyerek görünürde yetişkinden yetişkine basit bir mesaj iletmektedir. Fakat görünürdeki bu mesajın altında bir de örtük psikolojik mesaj bulunmaktadır. Söz konusu örtük mesaj kızların evlenme istekleri olup padişaha iletilmek istenen asıl mesajdır. Gerek kızlar gerekse lala padişahın karşısında yetişkin olamamaktadırlar. Asıl mesajlarını padişaha yetişkin yetişkine bir tavırla iletememektedirler. Bunun yerine evlenme isteğini çocuk rolüne girerek çocuktan ana babaya yönelen bir mesajla ifade etmektedirler. Otoriteye boyun eğen bu davranışları ise padişah katında kabul görmektedir. Yukarıdaki masalda gözlenen iletişim örüntüsünün benzerine günlük yaşamda ve günlük yaşamdaki rivayetlerde de rastlamak mümkündür. Örneğin rivayete göre Girit adasının uzun süre zapt edilmemesine sinirlenen padişah, Girit adını ağzına alanın boynunu vurduracağını ilan eder. Gün gelir Girit zapt edilir. Fakat hiç kimse korkudan bu haberi padişaha iletemez. Sadrazam tabağın altına tirit, üzerine yahni koydurup padişaha sunar. Padişah "bu ne lala?" diye sorar. Sadrazam ise "yahninin altı tirit padişahım" diye karşılık verir. Bunun üzerine padişah asıl mesajı anlar ve "demek alındı Girit" der. Burada da şekil 37'dekine benzer bir iletişim vardır. Günlük yaşamda imalı iletişim yalnızca şekil 37'deki gibi ortaya çıkmaz. Eğer imalı iletişimi başlatan kişi masaldaki lala gibi kendisini çocuk, karşısındakini ana baba rolünde algılıyorsa şekil 37'de görülen durum ortaya çıkar. Eğer imada bulunan kişi kendisini ana baba, karşısındaki kişiyi ise çocuk rolünde algılıyorsa bu durumda ise şekil 38'de ya da ikinci bölümdeki şekil 20'de görülen örtük etkileşimler gözlenebilir.
Ayrım sonu.